Leylak kokusu. Yılının ilk pazartesisinden beri her hafta saat 14'te misler gibi bir koku yayılıyor Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan tüm dünyaya. Leylak kokusu bu. Seni, beni, kadını, erkeği, çocuğu, ergeni, yetişkini hepimiz bu programdayız. Hoş geldiniz Leylak kokusuna. Didem Güner'i hazırlıyor bu programı. Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım bir saat boyunca. Bizi 3 tane çift V'den sonra nokta koyunuz. Türkiye'ninsesiradyosu.com dediğiniz adresten ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda telefon da edebilirsiniz bizi. Sevgili Didem Güner'i telefonun başında bekliyor. 090-312-463-3421 telefon numaralarımız. Ve eğer mesaj atmak isterseniz de orada da bir adres var. Yayın sonrasında leylakkokusu@trt.net.tr elektronik posta adresimize veya Instagram hesabımızdan leylakkokusu alttan uzun çizgiye mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi güzel bir şarkıyla hep birlikte bir merhaba diyelim dünyaya. Barış Manço, hemşerim, memleket nere diyor.
Koca bir ömrü, bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı. Okumuşu cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok, hepsi aynı. Sonunda ben de anladım Hanya'yı, Konya'yı. Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında. Bir sıcak çorba içer misin diyen yok. Dört duvarı ören çatısını kapatıp içerden kilitlemiş kapıyı. Bir döşekte sana serelim buyur diyen yok. Tek bir soru: hemşerim, memleket nere? Bu dünya benim memleket.
Hayır anlamadım.
Hemşerim, esas memleket nere? Eşlik ve eşitlik üstüne uzun uzun nutuklar çekip, niye senin derin benden daha koyu diyen çok. Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken, kalan dul ve yetim ne yer ne içer soran yok. Barış garibim bulamadı çözümü, oturdu etti bunca sözü. Gelin hep beraber anlaşalım diyen yok. Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız. Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok. Tek bir soru: hemşerim, memleket nere? Bu dünya benim memleket. Hayır anlamadım. Hemşerim, esas memleket nere?
Dedim ya yahu,
bu dünya benim memleket.
memleket.
Hemşerim memleket nire.
Bu dünya benim memleket.
Hayır anlamadım. Hemşerim esas memleket nire.
Dedim ya yahu bu dünya benim memleket.
Hemşerim memleket nire.
Dedim ya yahu bu dünya.
Yapımcımız sevgili Didem Güner'i yine konumuzla çok güzel eşleşen, bağdaşan bir eser seçmiş Barış Manço'dan. Memleket nire? Evet, biz de şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanlarından birisiyle konuşacağız. Gülsüm Sümer'le konuşacağız. Peki konumuz ne? Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, emek göçü kahramanlarının hikayelerini gelecek kuşaklara taşıyor. 2020 yılında başlatmış olduğu İnsan Hazinesi serisi, birinci nesil hikayeleri çağrısı kapsamında bu yılda başvuru almaya başlıyormuş. Evet, başvuru almaya devam ediyor demek daha doğru olacak belki. Şimdi Gülsüm Hanım'la konuşacağız biz bu konuyu. Evet, çok kıymetli bir gerçekten seri bu bence. Çünkü yaşayan insanların ağzından bazı şeyleri duymak gerçekten çok etkileyici oluyor. Gülsüm Sümer, hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk Yasemin Hanım, merhabalar.
Merhaba, evet, Yurtdışı Türkler Başkanlığı uzmanısınız siz. Sizin uzmanlık alanınız hani böyle farklı farklı alanlar, sizinki ne adlandıracak olursak ne dersiniz? Daha çok hangi konular üzerine yoğunlaşıyorsunuz çalışmalarınızda?
Aslında şöyle, biz eğitim ve hareketlilik programları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Daha ziyade de benim çalışma alanım medya alanında odaklanmış durumda. Tamam. Medya çalışmaları alanında odaklanmış durumdayım.
O yüzden de buradasınız. O yüzden aynen. De bir medya kuruluşunda evet sesinizi duyuruyorsunuz. Şimdi Gülsüm Hanım, benim hafızam eğer beni yanıltmıyorsa 14 Kasım 1944 Ahıska Türklerinin sürgününün doğrudur. Başladığı gün değil mi? Evet, doğrudur. Şimdi bizim prodüktörlerimizden, TRT Ankara Televizyonu'nun prodüktörlerinden Ahmet Sabuncu'nun bu konuda çekmiş olduğu çok güzel bir belgesel var. Siz biliyorsunuzdur belki değil mi?
Evet,
belki
biliyorum.
De biz sizinle karşılaşmışızdır. Çünkü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın da bir tanıtımı olmuştu ve ben orada sunucuydum. Ve o gün orada yaşayan insanların sabahleyin ellerinden nasıl kaldırıldık, yaşamış oldukları, işte vagonlara konulmaları, vagonların insanların tükürüğünün bile yere düştüğünde donduğu bir vagonda 7 ailenin birden oluşu, bunların tümünü çok iyi hatırlıyorum ve onların ağzından dinlediğimde gerçekten çok etkileyiciydi. Şimdi siz bu projeyle zor şartlar altında hayat mücadelesi verirken birlikte var olmanın, dayanışmanın ve göç edilen yerlerde de kalıcılığın ilk adımlarını atan birinci neslin birbirinden değerli hatıralarını mı topluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Gülsüm Hanım?
Aynen öyle Yasemin Hanım. Şimdi biz hep böyle emek göçü hikayesi diye bahsediyoruz ve sanki bazen böyle biraz mekanik bir şeyden bahsediyormuşuz gibi oluyor. Fakat 1960'lı yıllarda Almanya'yla, işte Hollanda'yla, Belçika'yla, Fransa'yla, Avusturya'yla, Avrupa ülkelerinin birçoğuyla malum ikili anlaşmalar yapıldı ve bu ikili anlaşmalar yoluyla evet bizim insanlarımız 20'li 30'lu yaşlarında ellerine bir bavul alıp yola koyuldular ve işte vatanlarını bıraktılar, sevdiklerini bıraktılar, ailelerini bıraktılar. Biz de bundan bahsederken sanki böyle işte evet yola gittiler ve işte orada bir hayat başladı diyoruz. Halbuki bu arada bir geride kalanlar hikayesi var ki başlı başına bir indirilmesi gereken, konuşulması gereken bir konu. Bir de o gittikleri ülkelerde yaşadıkları hikayeler var. Yani işte bir hayata tutunma çabası var, bilmedikleri bir dilde konuşma çabası, iş bulma kaygısı vesaire. Yani bunlar hakikaten sözlü tarih arşivinde yer alması gereken, fakat sadece böyle değil, aynı zamanda bizim birçok alanlar, hani araştırmacılarımızın da rahatlıkla ulaşabileceği çalışmalar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da sesim geliyor mu bu arada?
Evet, hiçbir problem yok.
Çok özür diliyorum. Bu anlamda da biz aslında ben hani izninizle öncelikle bunun bir nasıl bu hikayeleri yapmaya başladığımızdan bahsetmek istedim. Nereden yola çıktık?
Tamam.
Biz bu gurbet yoluna çıkan insanlarımızın hikayelerini aslında hani başkanlığımız 11. yılında 11 yıldır bir şekilde kayıt altına alıyoruz. Yani matbu olarak alıyoruz. Kimi zaman işte 50. yılda 50 kişiyle belgesel yapıyoruz, röportajlar yapıyoruz. Fakat biz istedik ki bunlar toplu bir arşiv olarak bunlara erişebilelim. Bu insanlarımızın her biri gerçekten çok farklı hikayeler yaşadılar. Yani evet, bir bavul alıp gittiler ama bavulun içerisine bambaşka hikayeler sığdırarak gittiler. Bambaşka duygular taşıyarak götürdüler. Ve biz istiyoruz ki hakikaten bunların her biri bizim için erişilebilir, dinlenebilir olsun. Bunun için de bir geçtiğimiz yıl aslında 2019 sonlarında bununla ilgili bir çalışma başlatmıştık.
Özür dilerim Gülsüm Hanım, hemen araya gireceğim ama sizin konunuza bağlantılı bir şey. Genelde hangi ülkelere göç edenlerden hikayeleriniz var sizin?
Ya aslında şöyle, biz çağrıya bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika'yı katarak, yani işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Norveç olarak çıktık. Tamam. Fakat tabii ki bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Almanya'da ve Fransa'da, Hollanda'da ikamet ediyorlar. Avusturya'dan, Belçika'dan, daha çok bu ülkelerden bize geri dönüşler geldi bu anlamda. Biz aslında bu işi kendimiz üstlenerek bir prodüksiyonla yapalım istedik. Fakat daha sonra ne yazık ki pandemi süreci bize engel oldu. Ve biz de dedik ki yani beklememize gerektiren bir durum yok. Yani insanlarımız ne yazık ki yaş alıyorlar. Ne yazık ki bazı sağlık problemleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Ve biz onların hikayelerini kayıt altına almak için zamanla yarışıyoruz. Dolayısıyla dedik ki hani sen kameranın karşısına geç ve bu hikayeyi sen kaydet. Hatta işte bizim başvuruda kullandığımız işte sloganımızda Türk diasporası kendi tarihini yazıyordu. Çünkü burada aslında bu çok kıymetli bir arşiv ve bir tarihe bırakılmış bir iz. Biz bu izi herkesin bir dokunuşu olsun istiyoruz. Herkesin bir katkısı olsun. Herkes bu çalışmanın bir parçası olsun istiyoruz. Bu anlamda da böyle bir çağrıya çıkmış olduk 2020 yılında. Gerçekten hani çok böyle dokunaklı denilebilecek, artık hani aradan 50-60 yıl geçmiş ama işte teyzelerimizin, amcalarımızın anlatırken hala daha gözlerini dolduran ve bizim de dinlerken gerçekten yani içimizin titrediği birçok hikayeyi de kayıt altına almış olduk. 2021 yılında da açıkçası bize çok fazla şu yönde talep geldi. Hani evet, annelerimiz, babalarımız ızın ardından biz bu ülkelere geldik. Fakat biz burada büyüdük. Çocukluğumuzu burada yaşadık. Veya ilk gençlik yıllarımızı burada geçirdik. Bizim burada kurumsallaşma anlamında atılan rollerde gerçekten katkımız çok fazla. Dolayısıyla hani bizden de bahsedilsin şeklinde talepler aldık. Kârımızı bu sene genişlettik. Ve 1961-1980 yılları arasında Türkiye'den yola çıkıp Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine göç eden tüm insanlarımızı kapsayacak şekilde ya da orada doğup büyüyen insanlarımızı kapsayacak şekilde genişlettik. Aynı zamanda geri dönmüş olmalarını da bu arada, geri dönmüş insanlarımızın da hikayelerini kayıt altına almaya devam ediyoruz. Yani işte daha sonra biliyorsunuz bazı ülkeler geri dönüş teşvik yasaları çıkarmışlardı. O kapsamda Türkiye'ye geri gelen insanlarımızın hikayelerini yine kayıt altına alıyoruz. Çünkü her biri bizim için gerçekten çok kıymetli. Ve inşallah böyle güzel bir arşiv çalışması oluşturmuş olacağız.
Evet, 1961 ve 80 yılları arasında. Şimdi peki bunu duyan, biz biliyorsunuz Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak evet başkent Ankara'dan yayınımızı yapıyoruz. Fakat bizim yayınımız tüm esas dünyaya ulaşan bir yayın. İnternet üzerinden Türkiye'den biz dinleyebilirler ya da TRT mobil uygulamasından dinleyebilir meraklıları. Ama bizim sesimiz şu anda Amerika'da, Avustralya'da, Fransa'da, Romanya'da her yerde duyuluyor. Şimdi bu tür hikayeleri, bu tür göç hikayelerini, emek göçü hikayelerini size ulaştırmak isterlerse nasıl bir yoldan size ulaşabilirler?
Şöyle, aslında süreçlerimiz gerçekten çok kolay. Burada sözlü tarih yetb.gov.tr adlı bir e-posta adresimiz var. Biz bu e-posta adresi üzerinden hem başvuruları alıyoruz hem de tüm soruları cevaplamaya çalışıyoruz.
Sözlü bazen tarih, böyle, bir daha alalım orayı. Sözlü tarih.
Sözlü tarih yetb.gov.tr.
Tamam.
Çünkü yani şunun da farkındayız elbette. Bir birinci neslin hikayesinin kayıt altına almak başlı başına çok güzel, fakat bu aynı zamanda biraz prodüksiyon işidir de. Bunun biraz göz korkutucu olduğunu da biliyoruz. Fakat biz yine ilanımıza da vurguladık. Sıkça soran sorularda da vurguluyoruz bunu. Yani bu isterseniz cep telefonunuzla da hiç çekebileceğiniz bir video. Evet. Yani sadece bir takım standartlara uymasını istiyoruz ve hikayenin sahibinin, yani işte bizim göç hikayesinin kahramanının anılarını önemsiyoruz. Sesi bize net gelsin. Görüntüyü belli bir standarda oturtalım. Bunlarla ilgili şablonlarımız da web sitemizde mevcut. Onun dışında ihtiyaç duyduğumuz tek şey bize ulaşmaları dinleyicilerimizin. Bundan sonraki süreç zaten biz sürekli irtibat halinde kalıyoruz.
Evet, şimdi pek çok hikaye size ulaştı. Eminim pek çoğu da sizi etkiliyordur. Hani ben az evvel Ahıska Türklerinin sürgününden bahsettim ve gerçekten çok etkileyiciydi. Gözyaşlarıyla izledim o tanıtımı dahi. Şunu merak ediyorum, acaba sizin içinize işleyen bir hikaye, vaktimiz var, anlatabilirsiniz.
Evet, yani aslında çok fazla hikaye var. Az evvel de bahsettim. Hani kadınlarımızın hikayeleri bambaşka. Böyle hani çocuklarını bırakıp gitmiş olmanın ya da işte memleketlerini, annelerini, babalarını bırakıp gitmiş olmanın hissini inanılmaz şekilde yaşıyorlar ve az evvel de söyledim, yani 50-60 yıl sonra bu anıyı anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar. Onlar için artık bir değişim başlatan insanlar aslında, fakat bunu yaparken de birçok şeyden fedakarlık etmek zorunda oluyorlar ne yazık ki. Benim aklıma gelen aslında, yani şundan bahsedebilirim, genel bir şey var. Biz aslında bu çağrıda çıkarken de benzer hikayeler dinleyeceğimizi tahmin ediyorduk. Fakat bir noktada ciddi bir ortaklaşma oldu. Ben aslında ondan bahsetmek isterim. Bizim Türklerimiz, Türk çalışanlar, kadın erkek fark etmeksizin o kadar büyük bir özveriyle gidip çalışmışlar ki yaşadıkları yerlerde. Bunu hemen her hikayede dinliyorsunuz. Yani örneğin işte bir teyzemiz şöyle bahsediyor. Ben hayatımda balık kokusuna dayanamazdım. Fakat geldiğim yerde bir balık fabrikasına çalışmak zorunda kaldım. 20 sene burada fabrikada çalıştım ama o kadar çok çalıştım ki işte 2 haftada bir ödül şeyinde birinci geliyordum gibi. Ve bir amcamız var bizim, Almanya'dan, Ömer Özen amca. Eğer kendisi ya da yakınları dinliyorsa selamlarımı iletmek isterim, saygılarımı iletmek isterim onlara da. Evet. O aynı, yani İngilizce bilerek yurt dışına giden bizim az sayıdaki vatandaşımızdan bir tanesi aslında. Ve çok iyi de bir gözlemci. Yani hani hem kendi hikayesini anlatırken bir yandan da etrafındaki insanların hikayelerini, anekdotlarını da bize aktarmış röportajında. Ve hani işte eşlerini bırakıp, çocuklarını bırakıp 6 aylığına, 1 yıllığına gidiyorum. İşte bir tarla alacağım, bir traktör alacağım, kendi işimi kuracağım. İşte evime bir oda daha açacağım diye giden bu insanların aslında... şöyle bir cümleyle anlatıyor. Bu onları o kadar çok yıpratmıştı ki bu psikoloji. Ben buraya kadar geldim ya, ya ben biteceğim ya demir bitecek. Dercesine böyle bir çabayla ve birbirlerinden önce hani o işleri bitirme heyecanıyla çalıştıklarından bahsediyor. Yani hafta sonları işte ya da işte izin günlerinde bile çalışmaya devam ettiklerini, ailelerine olan hasretlerini gidermek için böyle yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söylüyor. Yani bu arada da anekdot demişken şunu da paylaşmak isterim. Gelen sözlü tarih belgesellerinin tamamını sosyal medya hesaplarımızda yarın itibariyle paylaşmaya da başlayacağız. Dolayısıyla bunları izlemek isteyenler ve yine kendileri de yakın çevrelerinden, birinci neslimizden hikayeler paylaşmak isteyenler sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizi takip edebilirler.
Çok güzel.
Tüm videolarımızı burada paylaşıyor olacağız inşallah.
Evet, siz bence TRT ile de bu konuda bir irtibata geçmelisiniz Gülsüm Hanım. Ne dersiniz?
Çok isteriz. Çok memnun oluruz.
Hiç haberi yok gizliden söyleyeyim. Ahmet Sabuncu ismini o zaman. Ahıska Türklerinin belgeselini çekmişti. Çok şahaneydi. Duyguyu gerçekten çok güzel veren bir eserdi o. Başyapıtlardan birisi bence. Neden olmasın? Çünkü bunu hepimiz belki izlemeliyiz. Hepimiz görmeliyiz bu hikayeleri. Bir annenin çocuğunu geride bırakıp emek için gitmesi ne kadar zor bir şeydir. Ama pek çok şeye göze alarak. Peki Gülsüm Hanım, son bir soru olsun bu.
Buyurun.
Dinlediğiniz onca hikaye içerisinde, yani hani genelde amaçlarına ulaşmışlardır belki ama pişmanlıkları olanlar var mı? Keşke gitmeseydim.
Evet, yani maalesef var. Özellikle kadınlarımızda var. Hani siz böyle söyleyince aklıma geliyor. Hani düşüncesi bile tüylerimi ürpertmeye yetiyor maalesef. Şimdiki aklım olsa ne buraya gelirdim, ne çocuklarımı bırakırdım, ne de gurbetin yolunu tutardım diyen bir teyzemiz var mesela. Onun da hikayesini paylaşacağız inşallah. O da Hollanda'dan. Venlo şehrinden bir teyzemiz. Çocuklarından ayrı kalmanın acısını o kadar derin hissetmiş ve işte dediğim gibi işte 50-60 sene sonra hala daha hıçkıra hıçkıra kameraların karşısında ağlamıştı. Dolayısıyla hani aslında özellikle birinci nesil için tabii ki ben hani sonraki nesiller şimdi işte genç neslimiz, üçüncü neslimiz, dördüncü neslimize varan bir hikaye aslında bu. Tabii ki şu anda durum çok daha farklı fakat ilk gidenler. O umutları ve geride bıraktıkları hayal kırıklıkları o kadar yoğun şekilde hissetmişler ve bunu yaşamışlar ki hani bir geri dönüşüm beklentisiyle etki gitmiş. Yani bize gelen bütün belgesellerde biz bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Fakat geri dönemeyişini yaşattığı o çaresizlik hissi gerçekten çok büyük. Dolayısıyla yani işin sonunda evet yani işte ev almak, tarla almak, işte traktör almak gibi bir şeylere evet ulaşmışlar. Fakat bu hani geride bıraktıklarını telafi ediyor mu ondan çok emin değilim açıkçası.
Evet. Gülsün Sümer çok teşekkür ederiz. Yurt Dışı Türkler Başkanlığı uzmanı. Kolaylıklar diliyoruz biz size. Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Yasemin Hanım yalnız çok kısa müsaadeniz olsa bir de duyurumuz olacak. Buyurun, ondan tabii, da bahsetmek isterim tabii, izniniz olursa.
Tamam.
Biz YTD olarak aynı zamanda çocuklarımıza yönelik çalışmalar yapmaya da devam ediyoruz sizlerin de bildiği gibi. Ve malum Ramazan ayındayız. Çocuklarımıza da hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı hem de Ramazan Bayramı özelinde bir bayram hediyesi vermek istedik. Ve bunun için de bir yarışma başlattık, ufak bir yarışma.
Ne güzel.
Yurt dışında yaşayan tüm Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi çocuklarımız 4-14 yaş arasındaki çocuklarımız kompozisyon, şiir, öykü, resim ve dijital resim alanlarında yapacakları çalışmalarını çocukakademisi.ytb.gov.tr adresine 23 Nisan tarihine kadar gönderip bizden bir çocuk akademisi hediye paketi satın alabilirler.
Ha, çok güzel.
Bunu da buradan duyurusunu paylaşmak istedim.
Harika.
Şimdiden de sizin şahsınızda tüm dinleyicilerimize ve Didem Güner Hanımefendi'ye, tüm yapım ekibine iyi bayramlar ve çok teşekkür
ederim. İnşallah
çok
o günleri de göreceğiz. İnşallah bayramı da göreceğiz. Çok teşekkür ederiz Gülsüm
ben
Hanım.
Teşekkür ederim.
Ben de hemen tekrar edeyim o zaman. Çocukakademisi.ytb.go.tr adresine kompozisyonlarını 4-14 yaş içerisinde şiirlerini, resimlerini de dedi galiba. Yanlış bir söz değil mi
evet,
Gülsüm Hanım? Yollayabilirsiniz sevgili dinleyenlerimiz. Çocuklarınızın, torunlarınızın ve aynı zamanda sözlü tarihi et ytb.go.tr adresi de işte bu hikayelerinizi, yurt dışında yaşayanların hikayelerini bekleyen adres. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Gülsüm Hanım. Yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Barış Akarsu var şimdi mikrofonda. Hatıraları söylüyor.
Geçip giden o zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden o zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden o zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden o zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Gitsin şimdi sen, yoksun yanımda, bir şey istemem, neye yarar hatıralar. Gitsin şimdi sen, yoksun yanımda, bir şey İstemem, neye yarar hatıralar. içip giden o zamanları, oh, bir yerlerde bulsam. Geçip giden o zamanları, oh, bir yerlerde bulsam. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Gitsin şimdi sen, yoksun yanımda. Bir şey istemem, neye yarar hatıralar. Gitsin şimdi sen, yoksun yanımda. Bir şey istemem, neye yarar hatıralar.
Devam ediyor.
Annenden bir bardak su istemen lazım.
Ben bardağı isterken ne anneciğim, rica etsen bardağı uzatır mısın bana derim.
Nur, rica etsen boya kalemini birlikte kullanalım.
Arkadaşınla oynarken yanlışlıkla kafa kafaya çarpıştınız ve arkadaşın çok canı yandı.
Özür dilerim. Bir daha olmayacak. Yanlışlıkla oldu.
Okula gelirken karşılaştığın okul çalışanlarına ne dersin öğrenci?
Günaydın derim.
Başka?
Kolay gelsin derim.
Annen sana lezzetli yemekler yaptığında ne diyorsun annene?
Anne eline sağlık, çok güzel olmuş diyorum.
Uğurberk, arkadaşından yapıştırıcı ödünç almak istiyorsun. Ne dersin?
Arkadaşım, yapıştırıcını alabilir miyim rica etsem?
İlkim, Jona'nın yanlışlıkla takılıp düşmesine sebep olsan ne yaparsın?
Özür dilerim Jona. Yanlışlıkla oldu.
Başka ne yaparsın?
Ve onu kaldırırım.
Harikasın.
İçinde çocuğun olduğu her şey o kadar güzel ki gülümseyerek dinledik üçümüz de biz burada stüdyoda. Şimdi ben diyeceğim ki Milli Eğitim Bakanlığı sınıf öğretmenlerinden sevgili Damla Ulusoy'a rica etsem bize etivining'i anlatabilirsiniz mi? Damla Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım, merhabalar.
Merhaba, merhaba, ne güzel sesler bunlar böyle. Bunlar, bu çocuklar sizin mi Damla Hanım?
Çok sevimliler. Evet, benim öğrencilerim şimdi böyle seslerini buradan duymak da çok keyifli oldu.
Çok güzel.
Çok eğlenceli, evet.
Evet, çok güzel. Şeye bayıldım. Rica etsem boya kalemlerini beraber kullanalım mı derim. Mı ayrı böyle kullanalım değil de kullanalım mı? Sihirli kelimeler bunlar, öyle değil mi?
Aynen öyle, sihirli sözcükler, sihirli evet. Kelimeler, evet. Dilimizin gücü, dilimizdeki güç. Böyle yola atmaya çalışıyoruz çocuklarımızla. Bu evet. Dinlediğimiz çekim aslında projemizin böyle başındaki etkinliklerden. Bugün derste o kadar güzel bir çekim yaptım ki ya. Onu da paylaşmak için sabırsızlanıyorum.
Çok güzel.
Gelişimlerini görmek çok, çok eğlenceli, çok keyifli.
Çok güzel.
Olarak benim açımdan.
Şimdi Damla Hanım, Etwinning farklı okullardaki öğretmenlerin ortak bir konu üzerinde proje tasarlayıp yürütmesini ve öğrencilerin farklı alanlardaki becerilerini geliştirmelerini sağlarken bir taraftan da kültürler arası hoşgörü ve anlayışı da benimsemelerini amaçlayan bir faaliyet. Şimdi az evvel siz mesela çocukların isimleri arasında Rona dediniz. Rona nereli?
Rona annesi Türk, babası Kanada vatandaşı bir öğrencimiz. Orada yine Nur vardı. Irak, babası Iraklı, annesi Tunuslu bir öğrenci.
Evet.
Dediğiniz gibi çok uluslu çocuklar ve tabii bir arada buluşuyorlar böyle
isimli
projelerinde.
Çok güzel.
Bir araya geliyorlar. Evet.
Evet, kültürlerin de paylaşılması diyorsunuz ya işte o anlamda. Peki bu faaliyet aynı zamanda yüz yüze bir araya gelip çalışma imkanı olmayan öğrencilerin aslında proje sayesinde etkinlikleri ve fikirlerini paylaşmak için bir platform imkanı da herhalde tanıyor değil mi Damla Hanım?
Aynen öyle Yasemin Hanım. Aslında Etwinning, kısaca Etwinning'den bahsedecek olursak, Avrupa'daki okullar oluşturulmuş bir topluluk. Türkiye'deki, Avrupa'daki, hatta Azerbaycan'daki okullar bu topluluk içindeler. Böyle birlikte iletişim kuruyorlar, işbirliği yapıyorlar, projeler geliştirip projeleri paylaştırıyorlar, paylaşıyorlar birbirleriyle ve ortaklar edinip aynı projede birlikte yol alabiliyorlar. Böyle güzel bir topluluk aslında. Bir portal Etwinning.
Evet.
Eğitim Bakanlığı'nın da bu konuda bizi desteklediği, onayladığı bir portal.
Çok güzel.
Biz dilimizdeki güç de bu portalda Etwinning'in içinde bir projeyiz aslında. İsterseniz biraz bahsedebilirim projemizden.
Evet evet, dilimizdeki gücü bize nedir? Anlatır mısınız?
Evet, önce teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için, ben ve proje arkadaşlarım adına. Dilimizdeki güç, iletişim kurmanın, sosyalleşmenin temelini atmayı amaçlayan bir proje. Şimdi dil gelişimi elbette önce ailede başlıyor. Çocuklar önce bunu ailede ediniyorlar. Sonrasında ana sınıf, ilkokul kademelerinde bu hızlıca, her şeyi çok hızlı öğrendikleri bir dönem zaten. Gelişiyor dil gelişimleri, iletişim becerileri. Ama günümüz insanı, büyük şehir insanları, çok yoğun stres altındayız. Çok koşturmalarımız, telaşımız bitmiyor. Bir de şu son yıldır bu içinde bulduğum pandemi koşulları aileleri ciddi böyle strese ve sonuçta böyle aile içi bir iletişimsizliğe sürüklüyor maalesef. Bu iletişimsizlikte tabii en çok çocukları etkiliyor. Çünkü küçük çocuklar, küçük yaştaki çocuklar nasihatlerle değil, yani duyduklarını, onlara söyleneni değil, gördüklerini yaparak öğrenen çocuklar. Ne görüyorsa onu yapıyorlar. Bunun sonucunda da farkında olmadan anne baba olarak da hepimiz, ben de dahil yani bütün anne babalar olarak öyle çocuklar yetiştiriyoruz ki en basit bir nasılsın sorusunda cevap veremiyorlar. Ya da kendilerine çok yüksek bir özgüvene sahip olduklarını düşünerek büyüklerin söylediği her şeye karşı geliyorlar. Ya da böyle akranlarıyla falan toplandıklarını, bir oyun oynayacakları zaman nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Ellerinde tablet ya da telefonla böyle kala kalıyorlar. Yani maalesef böyle bir nesil yetiştirir olduk. Kendi koşuşturmamız
içerisinde.
Pandemi koşulları içinde.
Evet, evet.
İşte bizim dilimizdeki güç projesinin hedef kitlesi yaş çocukları. Bu ana sınıfından 3. sınıfa kadar olan bir grubu içeriyoruz. İçeriyor bizim projemiz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Hoşgörü, sevgi, saygı, empati, yardımlaşma, merhamet gibi temel değerleri nezaket ve görgü kurallarıyla harmanlayarak bunların eşliğinde çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların dil gelişimine, dolayısıyla sosyal gelişimine güzel böyle etkilerde bulunmaya çalışıyoruz. Nasıl inşa edersek bina o şekilde gider diye düşünerek böyle.
Ben de tam onu düşünüyordum.
Erken yaşta.
Evet. Damla Hanım, sözünüzü bölüyorum ama siz şunu söylediniz. Yani, dediniz ki ana sınıfla 3. sınıf arasındaki öğrencileri kapsıyor dediniz. Hani ağaç yaşken eğilir sözünü eğer temel alacak olursak acaba bundan mıdır dedim bu kısıtlama?
Aynen öyle, evet. Şimdi bizim projemiz bu. İçim ortalığında biz nasıl buluştuk? Kurucumuz Nurcihan öğretmen ve Serap öğretmen. Kocaeli'nden öğretmen arkadaşlarımız. Proje kurucularımızın da hedef dediği kitle, dediğiniz gibi ana sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri olsun, evet. Ki erken yaşta dil gelişim becerilerini daha kolay ve daha böyle temelden vererek güzel sonuç alabilelim. Tabii hedefledikleri de bu yaş. Kocaeli'den dediğim gibi Selam ve Nurcan öğretmenlerim var. İstanbul'dan, Manisa'dan, Tekirdağ'dan, Osmaniye'den, Giresun'dan, İzmir'den, Ankara'dan böyle 10 okul, 10 tane öğretmen arkadaş, öğrencileriyle biz bu projenin içinde yer alıyoruz. Evet. Çocuklarımızla birlikte.
Peki siz kimi zaman bu Etvinik üzerindeki biraz işleyişi de öğrenelim. Siz toplantılar yapıp konular mı belirliyorsunuz? Aktivitelerinizi, işte etkinliklerinizi ona göre mi belirliyorsunuz?
Aynen öyle yapıyoruz Yasemin Hanım. Online toplantılarla tabii işe başlıyoruz. Önce bizler tanışıyoruz, çocukları tanıştırıyoruz. Sonra projenin ana hatları belli. Ama alt kısımlarını o öğretmen arkadaş beraber doldurarak yol aldık. Planlar yaptık. Her konu başlığına ait detaylı planlarımız var. Aynen Milli Eğitim Müfredatı'na uygun. Orada öğretmen arkadaşlarım bilirler. Orada hazırlanan planlar gibi yeni planlar yapıyoruz. Planlarımızı destekleyen etkinlikler yazıyoruz. Bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. İşbirliği içinde ve bunları sürekli düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Gerek WhatsApp'tan gerek tabi biraz daha hızlı olduğu için ama asıl portalımız itinlik üzerinden, evet. Yaptığımız her şeyi böyle fotoğraflandırıyoruz, yazıyoruz, videoluyoruz, kayıt altına alıyoruz. Belli bir düzen içinde de bunları birbirimize paylaşıp işbirliği içinde çalışıyoruz. Tabii böyle güzel fikirler edinmiş oluyorum. Bir öğretmen için güzel bir tecrübe. Daha önce tanımadığınız bambaşka şehirlerden insanlarla, bambaşka çocuklarla birlikte yol almak keyifli.
Şimdi belki bu, salgın zamanında bunu konuşmak çok doğru değil ama bir taraftan da bizim dilimizdeki güç, bir de bizim beden dilimiz var. Yani aslında iletişim sadece sözcüklerden ibaret değil. Aynı zamanda biz iletişimi jestlerimiz, mimiklerimizle de devam ettiriyoruz.
Kesinlikle.
Yani bir arkadaşınız, siz az evvel dediniz ya, arkadaşını ayağından takıldı, düştü senin ayağına, ne derdin? Evet, bir taraftan da sarılırdım, bir taraftan da öperdim diyemiyoruz ama. Ama içimizden bunlar da geliyor değil mi Damla Hanım?
Aynen, kesinlikle. Çocukları zaten başladığımız saygı, sevgi, empati, böyle birbirlerine karşı korumalı duyguları biz küçük yaşta verebilirsek ileride böyle toplumu daha güzel düzenleyebilmiş oluruz. Dediğinizde çok haklısınız. Biraz tabii pandeminin olumsuz etkilerinin her konuda, her yerde, her iş alanında,
evet, olup
eğitimde de bizler de yaşıyoruz ama bunu böyle minimuma indirerek böyle var bir zorluk ama nasıl altından kalkarız düşünerek yol almaya çalışıyoruz. Ona göre yapıyoruz planlarımızı, programlarımızı.
Evet, doğru.
Tabii çok değişen yüz yüze canlıdan durumuna göre bile böyle her şeyimiz ayarlı bir şekilde yol almaya çalışıyoruz.
Tabii. İnşallah bugünlerde geçecek. Şimdi siz ilkokul 1'i okutuyorsunuz.
Aynen, ben 1. sınıf.
Evet, ben hep öyle diyordum, mini mini birler. Evet, mini mini birler. Şimdi sizin de bir heyecanınız vardı. Yeni yeni fidanlar geldi elinize. Her birini öpe koklaya büyütmek istiyordunuz ama şimdi uzaktan büyütüyorsunuz değil mi?
Bu da zor. Uzaktan büyütüyoruz. Aynen, doğru söylüyorsunuz. Uzaktan büyütüyoruz, evet. Çocuklarımızı, yapacak bir şey yok.
Evet.
Mecburen. Dilerseniz etkinliklerimizden de bahsedebilirim.
Olur Damla Hanım, tabii ki.
Neler yaptılar, tamam. Daha doğrusu mini mini birler, tamam. Birlerden de minik ana sınıfları, ikiler, üçler. Şimdi etkinliklerimizi öncelikle belirli günü haftalar doğrultusunda planlamaya çalışıyoruz. Mesela geçtiğimiz ay 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünde 10 ayrı şehirden 10 ayrı sınıf aynı anda İstiklal Marşı'nı okuduk. Sonra bunu bir araya getirdik, güzel bir videoyla birleştirdik, çocuklara bunu izlettik. kendilerini gördüler, diğer arkadaşlarını gördüler, çok keyif aldılar. Hmm. Orman haftasında yine böyle bir şarkıyı paylaşıp söyledik. Hmm. Sonra bu hafta 23 Nisan haftası çocuklarımız için de ilkokul öğretmenleri için, aslında hepimiz için çok heyecanlı, güzel bir hafta. Hmm. 23 Nisan için de şu an öyle bir plan içinde çalışıyoruz çocuklarımızla. Hmm. Sonra çok böyle özellikle anlatmak istediğim bir etkinliğimiz var. Kalbim kırıldı etkinliği.
Kalbim kırıldı.
Evet, kalbim kırıldı. Şimdi çocuklarımıza kalp şekilleri, kağıttan kalpler verdik. Bütün, ben kendi sınıfımda yaptım, bütün öğretmen arkadaşlarım hep beraber yaptık bunu. Önce konuştuk, işte kırılan kalp eski haline gelir, öğretmenin kesinlikle gelir, özür dileriz, kendimizi affettiririz, kırılan kalp eski haline gelir. Sonra biz bu kalpleri kırdık, kestik. Ah, küçük bir şok yaşadılar çünkü kalpleri katiyen eski haline getiremediler.
Aa, olmuyormuş.
İnanılmaz bir şok, olmuyormuş. Tabii ki. Yani özür dilemek çok sihirli söylediklerimizden
birisi
elbette, ama hani marifet hiç kalbi kırmamak aslında orada. Böyle bu tarz etkinliklerle hem eğlenceli hem de böyle akılda kalıcı, onlara böyle farkındalık yaratıcı etkinliklerle
peki,
yol almaya
oradan şimdi oradan çıkan ders, bizim kalbim kırıldı etkinliğinden çıkan ders, kalp kırılır, bütünlük sağlanır ama kırılan o iz bir türlü geçmez mi? Ne dediniz geçmez, orada siz
aynen.
Onlara?
Evet, o yüzden işte bu nezaket ifadeleri, görgü kuralları, bu yüzden bu kadar önemli. Çocuklar başkasının kalbini kırmadan yapmalıyız. Her şeyi, her adımımızı ona göre atmalıyız ki. Elbette özür dilemek de bir marifet ama hiç buna gerek bile kalmasın. Diyerek yol almaya çalıştık çocuklarımızla. Çok hızlı öğrenen bir yaştalar. O yüzden ben çok güveniyorum çocuklarıma. Arkadaşlarımın çocuklarını da görüyorum. Çok iyi yerettiğini düşünüyorum. Kalıcı olduğuna inanıyorum. Büyüklerinde bunları güzel şekilde hatırlayacaklar diye düşünüyorum. Sonrasında başka etkinliklerimiz de var. Tabii böyle sokak hayvanları için ama kapları hazırladık.
Evet.
Sonra yaşlılara, yani büyük annelerimize, büyük babalarımıza mektuplar yazdık. Sevgi yumağı oyunumuz var. O çok benim sınıfta çok tutuldu. Böyle çocuklar sürekli onu oynamak istiyorlar. Yumak atarak birbirimize. Atarken de neden sevdiğini söylüyorsun karşındaki arkadaşına. Ona karşı sevgini ifade ediyorsun. Bunu çok sevdi çocuklar. Otizm farkındalık günü için yine böyle ellerimizi boyayarak hepimizin el baskısını böyle farklı farklı ama aynı ortamda buluştuğu bir etkinliğimiz var. Farklılıklara da gitmeyi, çünkü empati duygularının da gelişmesi çok önemli. Yani toplumun sosyalleşmenin temeli bunlar. O kadar
tabii
önemli değerler ki bunlar böyle... bunu da kazandırmaya çalıştık. Hoşgörü gazetesi yayınladık. Ve bunları ana sınıfıyla yapıyoruz. Düşünün, birinci sınıflarla yapıyoruz. İkiler, üçler bize göre daha abla abi ama bunları küçük çocuklarla yapabiliyoruz. Çok çok ağzı açık, inanılmaz çocuklar çünkü. Yeni nesil bambaşka.
Çok
sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde babalarımızla birlikte annelerimizin yerine geçtik bir gün boyunca. Çok keyifli bir çalışma oldu. O da yine böyle güzel, eğlenceli videolar, fotoğraflar ortaya çıktı. Böyle hem eğlenerek hem de eğlenirken de
öğrenerek.
Evet, öğretmeyi hedefliyoruz. Bu projenin sonunda özür dilemeyi bilen, daha hoşgörülü, kendini böyle daha güzel ifade eden, ailesine, arkadaşlarına, doğaya, hayvanlara karşı ve sevgi besleyen, güzel akrabalık ilişkileri içinde olan çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Çok güzel. Çok güzel.
Farklılıklara saygı duyan, ne bileyim, empati duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Çok önemli. Şimdi geçen haftaki konuklarımız da Damla Hanım. Onlar da Muharrem Baz ve Seyra Baz. Onlar da müzik öğretmeni Muharrem Bey. Seyra Hanım da sınıf öğretmeni. Ve onlar müzik konusunda işte çocuklara enstrüman çalmayı öğretiyorlar mesela, ya da şarkılar öğretiyorlarmış. Ve bizim en çok hoşumuza giden de şu oldu. Hiçbir geri dönüşü, teşekkürü bile olmasına gerek yok. Onca çocuğun karşısında onlara müzikle ilgili bir şeyler vermek bile çok keyifli, çok tatmin edici bir şey diyorlar. Bu öğretmenlere has bir özellik herhalde, değil mi? Yani geri dönüşü olmasa bile o mutluluğu hissedip kendi işini kesinlikle daha keyifle yapmak.
Kesinlikle o geri dönüşün hiçbir şekilde yazılı, sözlü vesaire olmasına gerek yok. Çocukların gözündeki ışık o kadar yeterli bir geri dönüş ki bunu anlatamam size. Öğretmen arkadaşlarım beni çok iyi anlarlar. O aslında en güzel geri dönüş. Bir şey katabilmek, sizden ufacık bir şey öğrenmeleri, bunun karşısında o gözlerindeki pırıltı tamamdır diyorsunuz.
Evet.
Bu başka bir şey açıkçası.
Çok güzel. Gerçekten biz evet sağlık çalışanları özellikle bu salgın döneminde söylüyoruz başımızın tacı ama öğretmenlerimizi düşündüğümüzde birebir yani ben hissederek ve yaşayarak biliyorum. Kendimi yerinize koyuyorum. İki çocuğunuz var bir taraftan. Hem bütün gün bir dersinizi yapacaksınız hem evdeki düzeniniz var. Hani belki okula gidip gelmek daha kolay bir şey değil mi Damla Hanım? Daha bir düzenli, kesinlikle. Daha bir şey oluyor insan. Evet, yani böylesi daha zor sanki.
Uzun yıllardır o şekilde çalışma disiplinine sahip olup birdenbire evlere kapanmak bütün iş sektörlerinde böyle bir afallamaya sebep oldu. Eğitim sektöründe de aynı şekilde biz öğretmenler de önce bir şaşırdık ama ben çabuk toparladığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum, günde 6 saat ben öğretmen olarak benden daha çok canlı ders yapan arkadaşlarım da var, branş öğretmenleri. Kendi çocuklarımın öğretmenlerinden görüyorum, kendi yakın çevremdeki arkadaşlarımdan. Herkes bir şekilde, ya eğitim çünkü bu başka hiçbir şeye benzemez. Hafisi kolay kolay olmayan bir şey. Gerçekten öğretmenler bu konuda elini taşın altına koydu.
Gerçekten.
Çalışıyor herkes.
Evet.
Gayret içinde.
Evet, evet. İnşallah bir daha böyle kötü günler yaşamayız. İnşallah Damla Hanım. Bu yıl artık
İnşallah.
Geçtik ama İnşallah. Önümüzdeki yıl inşallah yüz yüze yapacağımız eğitimler olsun. Biz de sizinle yüz yüze İnşallah. Program yapabilelim. Tamam mı?
Çok sevindim.
Çok teşekkür
İnşallah.
Ederiz.
Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz
teşekkür
Damla Hanım
ediyorum.
Katılımınız
Tekrardan
için.
Tekrardan teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
Hem kendi adıma hem de arkadaşlarım
çok
adına.
Çok teşekkür. Yolunuz açık olsun.
Çocuklarımıza kask ve kazanç olsun inşallah.
Teşekkür ederiz. Milli Eğitim Bakanlığı sınıf öğretmenlerinden Muazzez Karaşa İlköğretim Okulu 1. sınıf öğretmeni Damla Ulusoy vardı. Etivinink projesi, dilimizdeki güç projesini bizlere aktardılar. Ama şimdi biz ne dinleyeceğiz? Hani geçen hafta demiştik ya Muharrem Bey dedi ki Muharrem Baz benim eserlerim de var. Biz dedik 23 Nisan haftasında çalalım dedik. İşte o hafta geldi. Bu hafta çocuklarımızın haftası. Biz bu haftayı önümüzdeki haftaya da yayarız. Konu çocuklarımız, ulusal bağımsızlık ve Atatürk olduktan sonra biz her zaman kutlarız. İşte Muharrem Baz'ın eserlerinden, müzik öğretmeni Muharrem Baz'ın bir eseriyle veda edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz biz size. Evet, Leyla kokusu burada sona erdi. Misler gibi bir koku. Dileriz ki omuzlarınızdaki yükleri birazcık olsun hafifletmiştir. Biraz daha iyi hissediyorsunuzdur kendinizi. Haftanın ilk gününden herkese merhaba dedik ve şimdi de güzel bir hafta diyelim. Diyerek ayrılıyoruz sizlerden. Hoşçakalınız efendim.
Gibi aydınlattırız karanlık ufukları. Bir güneş gibi aydınlattırız karanlık ufukları. Sevgi saygı umutla duruyoruz, doğruluktur yolumuz. Sevgi saygı umutla duruyoruz, doğruluktur yolumuz. Başları hep yukarı, hep çalışkan hep dürüst Atatürk çocukları. Gözleriz bu
çalış da hep dürüst. Atatürk çocukları, barış çocuklarıyız. Sönmeyen ışıklarız, doğruluktan şaşmayız.
Leyla kokusu.